12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü.
Değerli dinleyenler, bugün 12 Mart. Türk ulusunun bağımsızlığı ve egemenliğini temsil eden ve en önemli değerlerin başında gelen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı döneminin zorluklarıyla Türk milletinin bağımsızlık destanını anlatan İstiklal Marşı'nın kabulü, öncesi ve sonrasında yaşananları konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Tüzer'le konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz programımıza.
Çok teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Biz de davetimize icabet edip geldiğiniz için bizi onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizden Mehmet Akif Ersoy kimdir? Bunu evet. Dinleyelim.
Ben de öncelikle bizi dinleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi efendim tabii Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı konuştuğumuzda bir ruhu, bir şahsiyeti, bir karakteri de mutlaka konuşmamız gerekiyor. O ruhu, o karakteri ortaya çıkaran bir edebi tür olarak da şiiri de konuşmamız gerekiyor. Şiirin diğer edebi türler içerisinde çok ayrıcı bir vasfı, çok nitelikli bir özelliği var. O da şu, şiir dolayısıyla milletler, vatan bilincine sahip olan bu milletlerin fertleri kendi duygu durumlarını sosyal şartları içerisinde, tarihsel süreçler içerisinde geliştirdikleri duygu durumlarını edebi metin yani şiir aracılığıyla nesilden nesile aktarırlar. Şiir dediğimiz tür bir anda ortaya çıkmaz. O türün ortaya çıkması için bir takım sosyal şartlar gereklidir. Bir takım tarihsel olayların meydana gelmesi gereklidir. Bunların tamamına birden trajedi diyebiliriz, inkiraz diyebiliriz, bir kırılma anı diyebiliriz. Merhum Akif, Allah bir daha böyle bir marşı yazdırmasın sözcüğü, cümlesi, işte bu tarihsel kırılmayı, tarihsel perspektifi bizim önümüze kor. Neydi acaba? O dönemde yaşanan kırılma neydi? Bunu Mehmet Akif Ersoy'un hem karakterinden, hani Akif kimdir diye sordunuz ya, hem oradan hem de İstiklal Marşı'nın niteliği üzerinden çok rahatlıkla anlayabiliriz. Bir millet çıkmaza girdiğinde ama öncesinde bir birey çıkmaza girdiğinde, bir insan çıkmaza girdiğinde, dolayısıyla mensubu olduğu toplumla ilişki kurduğunda edebi tür olarak şiire müracaat eder. Bir şiirin niteliği, kıymeti de bu kurulan referans değerler, iletişim ağı üzerinden olur. Mehmet Akif Ersoy milleti için yaşamış, milletinin her safhasında onun derdiyle dertlenmiş çok müstesna bir mütefekkir, bir şahsiyet ve bir şairdir. Biz Akif'i inanın her dönemde konuşmak durumundayız. Sadece İstiklal Marşı'nın kabul edildiği evet. yıl dönümünde değil. Akif'in doğduğu tarih aralığında değil, vefat ettiği tarih aralığında değil. Her dönemde konuşmaya mecburuz şundan dolayı. Bir defa Akif'in sahip olduğu bir karakter durumu var. Yani Akif'in o karakterini, şahsiyetini oluşturan unsurlar her insanda olabilecek unsurlar değil. İkincisi fikirleri. Mehmet Akif Ersoy'un sahip olduğu fikirler hem dönemi itibariyle hem de döneminin sonrasına da ışık tutan çok önemli fikirler. Üçüncüsü de edebi şahsiyeti. Belki edebi şahsiyetini başka bir programda konuşulabilir. Çünkü orası da çok kıymetli. Dönemini bütünüyle kucaklayan, saran, sarmalayan bir edebi hareketin öncüsü durumundadır Mehmet Akif. Milli romantik duyuş tarzı dediğimiz bir edebi hareket vardır. Milli edebiyatın çok önemli bir noktasında durur bu bakış açısı. Ve Akif manzumeleriyle, şiirleriyle, Sebilür Reşat'ta, Sırat-ı Müstakim'de kaleme aldığı metinleriyle onu inşa eden adamdır. Edebi tarafı bir kenarda durabilir. Ama şahsiyeti ve fikirleri İstiklal Marşı'nın da ortaya çıkmasına imkan veren unsurların başında gelir. Sorunuzla ilişkili olarak şuna değinmek istiyorum. Şiir dedim. Bir şiiri ortaya çıkaran sosyal şartlar o milletin fertleri tarafından duyulduğunda, hissedildiğinde ancak anlaşılır. Çok ilginçtir. Biz bir toprak parçasına vatan, yurt, ana yurt şeklinde adlandırmamızın sebepleri var. Normalde bir kara parçası, bir toprak parçası ama biz orayı neden vatan bellemişiz? Oraya biz neden yurt demişiz? Oradaki ortaya çıkan insanları hangi duygu değerleriyle millet şuuru etrafında bir araya gelmiş bunun anlaşılması gerekir. Bakın burada bir takım özellikler ortaya çıkar. Aynı toprak üzerinde yaşayan insanlar ora için can vermişlerse, orada aynı türküleri dinlemişlerse, aynı rüyaları görmüşlerse, aynı destanları konuşmuşlarsa, aynı hikayeleri dinlemişler ve büyümüşlerse orası artık bir vatan haline gelmiştir. Burada yaşanılan ortak değerler vardır. Ve bunu, bu ortak değerleri derinlikli bir biçimde en iyi fark edebilecek olanlar da sanatkarlardır. Onun için bizler sanatkarlara ama bilhassa şairlere, çünkü şiirin burada şairini yönlendiren daha derinlikli bir duygu değeri vardır. Bir milletin öz bilinçli evlatları deriz. Öz bilinçli evlatları. Mehmet Akif Ersoy da bu milletin öz bilinçli bir evladıdır. Çünkü duymuş, hissetmiş, trajedinin ne olduğunu fark etmiş. Dönemi itibariyle, yani 1900 yıllar itibariyle, ki dilerseniz o dönemi şöyle bir ana hatlarıyla fotoğrafını çekelim. Bu dönemi bütünlüğüyle fark etmiş ve ne yapılması gerektiği noktasında da eylem ortaya koymuş olan birisidir. Bazı insanlar bunu fark eder, kenarında durur. Zaman zaman fikir söyler. Akif öyle bir adam değildir. Akif şimdiki tabiriyle tam bir aksiyon adamıdır.
Evet.
Her şeyin içerisindedir.
Peki hocam, o dönemde İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemlerde ülkenin, dilerseniz, evet, fotoğrafını çekelim. Siz de bize, evet, dönem içerisinde neler olduğunu, ülkenin ne gibi durumda olduğunu,
evet,
bunu anlatarak başlarsak sanırım,
tabii,
o noktaya, İstiklal Marşı noktasına nasıl geldiğimizi de öğrenmiş olur.
Çok doğru. Şimdi ülkenin o durumunu, milletin içerisine girmiş olduğu o çıkmazı, biraz evvelki inkiraz kelimesi çok kıymetli bir sözcüktür. Krize girme anı demek inkiraz. Yani bazen fert olarak bizler, birey olarak, insan olarak, şahıs olarak bizler bir krize gireriz. Yani bir çatışma anına gireriz. Bazen de milletler girer. İşte 19. yüzyıl sonrasındaki Akif'in de mensubu olduğu milletin içerisine girmiş olduğu böyle bir çıkmaz var. Nasıl bir çıkmaz? Düşünebiliyor musunuz efendim? Bakınız, 21 Mayıs 1919 tarihinde İzmir işgal edilmiş. 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'un birinci işgali gerçekleşmiş. 16 Mart 1920 tarihinde de İstanbul ikinci kez işgal edilmiş. Şimdi ben bazen derslerde bu konulara temas ederken öğrencilerimin bunu anlaması için zihinlerinde bir imajın, bir fotoğrafın belirmesini çok arzu ederim. Çünkü bu konuştuğumuz meselelerin neye denk geldiğini şimdiki nesil maalesef tam idrak edemiyor. İstanbul'un işgalinden bahsediyorum efendim, İzmir'in işgalinden bahsediyorum. Asırlar boyunca vatan kıldığınız coğrafya işgal edilmiş ama nasıl işgal? Bir sabah kalkıyorsunuz ki 13 Kasım sabahı kalktığınızda Boğaz'a baktığınızda, Halic'e baktığınızda 56 parça savaş gemisi Boğaz'a demir atmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve hepsinin namlusu size çevrilmiş. Böyle bir işgalden bahsediyoruz. Tam 3,5 yıl boyunca devam edecek olan bir işgal. Nefes aldığınız, kendi kimliğinizi adlandırmaya, anlamlandırmaya çalıştığınız bir coğrafya Fransız tarafından, İngiliz tarafından, İtalyan tarafından adeta tebelleş olmuş durumdasınız. İşte sanatkar, biraz evvel ifadeye çalıştım, o öz bilinçli evladın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Akif'in çok güzel bir şiiri vardır, Bülbül isimli. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir senin derdin der. Bu şiiri Bursa işgal edildikten sonra yazar. Yani şunu ifadeye çalışıyorum. Bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Sıradan bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Mensubu olduğu milletin, vatan kıldığı toprağın artık düşman tarafından işgal edilmiş olmasından bahsediyoruz. Ve bunu doğrudan hisseden bir şairden bahsediyoruz. Sadece Akif mi? Hayır. O dönemin diğer şairleri de böyledir. İstiklal Marşı'na geleceğim ama müsaadeniz olursa bir Çanakkale, tabii, Harbi ile ilgili yine bu milletin şairleri tarafından uyandırılmak istenen bir duygu değeri var. Çünkü şiirin o dönemdeki amacı bu. Zaten birazdan bahsedeceğiz. İstiklal Marşı da bunun için yazılsın isteniyor. Bir yarışma tertip ediliyor biliyorsunuz. Bu bilmediğimiz bir bakış açısı değil. Şiir bu yönüyle milletin duygularına tercüman olsun ve onları bir bilinç etrafında bir araya getirsin diye yazılır. İstiklal Marşı'ndan evvel o dönemde böyle bir gayret daha var. 1915 tarihinde Enver Paşa Çanakkale Savaşları'ndan sonra yine gazetelere ilan vererek dönemin şairlerini, yazarlarını, düşünce adamlarını, gazetecilerini cepheye davet ediyor. Yani Çanakkale cephesini gezdiriyor. Niye yapıyor bunu? Oraları gezsin, verilen mücadeleleri fark etsin bu sanatkarlar, bu şairler, fikir adamları ve döndüklerinde bunu halkımıza anlatsın ve bir bilinç oluşsun. İbrahim Alaaddin Göysa o grupta cepheye gidenlerden birisi. Hatıralarında da bahseder, diyor ki mevziye girdim, elime bir tüfek aldım ve düşman hattına bir kurşun salladım. Ve sonrasında şunu fark ettim. Anladım, Türk'ün yüksek alnı eğilmiyor, kul ölüme yaklaşmayınca dirilmiyor. Bu kulun ölüme yaklaşması, hani öl ki olasın anlayışı vardır ya, yani ölürken olma bilinci sanat eseriyle meydana getirilebilecek olan bir bilinç. Dönemindeki o fotoğrafını çekmeye çalıştığımız ortam içerisinde bir taraftan Balkanlar elinizden çıkmış gitmiş. Düşünsenize, Akif bu dünyaya gözünü açtığında bir imparatorluğun içerisinde.
Evet.
Bir imparatorluğun içerisinde. Şimdi bu imparatorluk deyip böyle sıradan geçirilecek bir şey değil. Bir tarafta Şam sizin, öbür tarafta Üsküp sizin, öbür tarafta Kosova sizin, aşağıda Halep sizin, böyle bir coğrafyaya hakimsiniz.
Evet, tarihin en önemli imparatorluklarından birisi.
Ama tam gençlik döneminizde, böyle 20'li yaşlara doğru gittiğinizde, hani halk arasında kanın demde olduğu bir dönem vardır ya.
Evet.
Tam o dönemdeyken onların hepsinin teker teker elinizden kayıp gittiğini, çıktığına şahitlik ediyorsunuz. Bir tarafta Balkanlar alev olmuş, yanıyor, tutuşmuş. Her taraf elinizden çıkmış. Üsküp gitmiş. Öyle değil mi? Varna gitmiş. Öbür tarafta Halep gitmiş, Şam gitmiş, Kudüs gitmiş, Mekke gitmiş, Medine gitmiş. Yetmemiş İstanbul gitmek üzere. Yetmemiş Bursa gitmek üzere, yetmemiş İzmir gitmek üzere. Sadece küçük bir Anadolu coğrafyasına sıkıştırılmak isteniyorsunuz. İşte şiir burada imdada yetişsin isteniyor. Edebiyat burada bu milleti tekrar ayağa kalkmak için, tekrar dirilmek için yardımda bulunsun isteniyor. Akif'in sadece İstiklal Marşı'nı değil, hem karakterini, hem ortaya koyduğu fikirlerini, hem de edebiyat aracılığıyla ortaya çıkarmış olduğu o Safahat adını verdiğimiz kitabını böyle anlamak lazım. Akif'in bütün bir karakteri de, bütün bir şahsiyeti de, fikirleri de, edebi bakış açısı da bu anlayış etrafında ortaya çıkmış.
İçinde bulunduğumuz durum gerçekten ülkenin şiire, şiirden gelen o coşkuya,
evet,
ve o tekrar dirilme duygularına sahip olması gerektiği an. Böyle bir anda bildiğimiz kadarıyla bir yarışma düzenlenmek isteniyor. Daha sonra Akif buna nasıl dahil oluyor?
Evet.
Bunları sizden dinleyelim.
Şimdi dönemin Eğitim Bakanı Rıza Nur hatıralarında bahseder. Bu,
evet,
yarışmanın bizatihi kendi tarafından tertip edildiğini, davet çağrısının metninin de kendi tarafından yazıldığını dile getirir. Dolayısıyla tafsilatı hakkında bilgimiz var bu yarışmanın ne olduğuyla ilgili. 7 Kasım 1920 yılında gazetelerde bir ilan çıkar. Biliyorsunuz öncesinde yeni bir meclis kurulmuştur. Ve bu meclis birçok cephede savaş halindedir ve orduya moral verecek. Dikkat ederseniz kahraman ordumuza ithafıyla başlar İstiklal,
evet,
Marşı. Yani sonunda da arzulanan şey olur. Hamdolsun ki böyle de bir metin çıkmış olur. Kahraman ordumuzu hareketlendirecek, onları motive edecek şimdiki tabiriyle. Ne için savaşıyor oldukları bilincini kendilerine iyice yerleştirecek. Bakınız bu çok önemli. Biraz evvel ifadeye çalıştığım vatan toprağı, vatan parçası ya da bir kara parçasına vatan denilebilmesinin sebebi burada ortaya çıkar. Yoksa insanlar neden ölüyoruz sorusunu sorarlar. Neden ölüyoruz? Napolyon'un ordusundaki askerler için söylenir. Bir dönem sonra kimin emriyle biz savaşa gidiyoruz? Kimin emriyle ölüyoruz? Neden dolayı ölüyoruz? Soruları çoğalınca ordu dağılmaya başlandı denilir. Ama bizim idarecilerimiz, dönemin itibariyle idarecilerimiz bunu farkında oldukları için şiiri bu anlamda bütünleştirici, bir araya getirici bir unsur olarak kullanmak isterler ve bir yarışma tertip ederler. 7 Kasım 1920 tarihiyle bir ilana çıkılır. Ciddi de teveccüh bulur. 724 adet şiir gelir bu yarışma neticesinde. İlanın içeriğinde bir para ödülü vardır. 500 lira para ödülü vardır. O dönemin iktisadi unsurlarını düşündüğümüzde kimi uzmanlar bu 500 liranın 500 cumhuriyet altınına denk geldiğini söylerler. Ki bu muazzam bir miktardır. Bu para ödülü de tabii yarışmaya rağbetin artmasına ciddi anlamda katkı olur. 724 adet şiir gelir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi bir heyet oluşturur ve teker teker bu metinler incelenir. Fakat hiçbiri ordumuzu heyecana getirecek, biraz evvel ifadeye çalıştığım manası ile bir milli bilincin uyanmasına imkan verecek kıratta, nitelikte, zenginlikte metin değildir. Ama gözler Akif'tedir. Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa gün gün takip ettiğini söylerler. Akif yazmadı mı diye sorduğunu ve ne zaman yazacak diye merakını hep dile getirirler. Ama Akif yazmaz. Neden Akif'i beklerler? Bu çok önemli. Çünkü Akif, bakınız, Çanakkale'yi görmediği halde Çanakkale şehitlerini yazan bir şairdir. Çanakkale'yi görmediği halde Çanakkale şehitlerini, yani biraz evvelki o heyeti edebiyenin arasında Akif yoktur. Akif Çanakkale Harbi sırasında İttihat ve Terakki'nin görevlendirilmesiyle evvela Almanya'da görevlidir, sonra da Hicaz'da görevlidir. Hicaz'daki görevi esnasında Çanakkale'nin muvaffakiyetle, zaferle sonuçlandığı haberi kendisine iletildiğinde inanmaz. Enver Paşa'nın talimatıyla zaferin tüm yurda ilan edildiği telgrafı kendisine gösterildiğinde secdeye kapanır ve yaklaşık 15-16 saat kimseyle konuşmadan aynı istirak halini, bu kelime çok kıymetlidir efendim. Yani istirak kendi içine kapanmak demek. Şiir böyle zaten çıkar. Şiir istirak halinde, kendi içinize kapanmayınca, dünyayla ilişkinizi kesmeyince ortaya çıkan bir duygu birimi değildir. Aynısını Çanakkale şehitlerinde yapar. Bunu bilir. Dönemin idarecileri, yöneticileri, komutanları, Mustafa Kemal Paşa hepsi farkındadır. Onun için Akif'in yazmasını isterler. Fakat bir engel vardır. O da para ödülü. Akif bunu özellikle Hasan Basri Çantay'a, çok yakın arkadaşı Eşref Edip'e, yine çok yakın bir diğer arkadaşı, onlar neden yazmadığını sorduklarında bunu açıkça dile getirir. O para meselesi beni çok rahatsız ediyor der. Hatta Mehmet Akif Ersoy o sırada Burdur milletvekilidir. Mecliste vekil olarak her gün gider gelir. Bir gün hatta Hasan Basri Çantay mecliste oturmuş bir şeyler karalamaktadır. Akif sorar, ne yapıyorsun der. Şiir yazıyorum der, yani bu iş bana kadar düştü, sen yazmıyorsun, ben yazıyorum o zaman der. Akif o zaman der ki, o para meselesi der, benim yapabileceğim bir şey değil. Hemen Hamdullah Supi Tanrıver'e bu durum aktarılır. Hamdullah Bey Akif'e hitaben bir mektup yazar. Merak ettiğiniz husus kolayca halledilebilecek olan bir husustur der ve ikna edilir. Ve Akif o gün şimdi hamam önündeki Taceddin dergahına, zaten oradadır evi, mecliste, eski meclis yakın oraya biliyorsunuz, oraya kapanır ve bir gecede şiirini yazar ve bitirir. Ama öncesi var. Hasan Basri Çantay'ın hatıralarından biliyoruz. Öncesinde der, bir arkadaşımızla sözleştiğimiz için bir çay davetine gitmiştik. Eşref Edip de vardı yanımızda. Hanenin sahibine bir anda otururken bir ortamda bir boş odanız var mı diye sordu der. Karar vermiş artık. İstiklal Marşı'nı yazacak. Yani bir şiir gelecek. Öyledir ya zaten, şiir planlayarak gelen bir şey değildir. Ancak biraz evvelki o istirak kelimesi içerisinde içine kapandığınızda ortaya çıkar. Bir boş oda olup olmadığını sorar. Bir boş oda gösterirler ve kısa bir müddet sonra içeriden korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye ses duyulur. Azerbaycan'ın bizim Mehmet Akif'i diyebileceğimiz Bahtiyar Vahapzade isimli bir milli şairi var. Önce Çanakkale şehitlerini görüp, kendisi de çok nitelikli bir şairdir, Mehmet Akif'teki o şiir kıraatını, şiir niteliğini fark ettikten sonra İstiklal Marşı metnini okuduktan sonra der ki, inanmıram kaleminin yazdığına. Biri kulağına fısıldadı. İşte Akif'in o misafir olduğu evin içerisinde diğer odaya geçip o şiire başlaması, burada şu iddia yok, yanlış anlaşılsın hiç istemem. Ya biri Kur'an'a fısıldadı. Ama şiir böyle bir şeydir. Onun için biz şairlere peygamberlerin varisleri deriz. Şairler bu dünyadaki peygamberlerin varisleridir. Peygamberlere vahiy gelir idi biliyorsunuz. Yani vahiy ile irtibatı olan insanlardı. Şairler de vahiy değil ama öte tarafla irtibatı olan insanlardır. Onlar duyduklarında, hissettiklerinde o duygu yoğunluğunu yaşadıklarında şiir olur akarlar. İstiklal Marşı'na Akif böyle başlar. Taceddin dergahına kapanır ve şimdi yine bu o gelme, o istirak hali kalem bulunmadığında Taceddin dergahındaki odasının o kireçten badanalı duvarlarına resmedilerek, yazılarak ortaya çıkar ve tamamlanır. Süre Kasım ayı sonu itibariyle biter. Fakat Akif'in şiiri yazacağı haberi yetkililere ulaştığından dolayı yarışmanın süresi uzatılır ve 7 Şubat 1921 tarihinde Marif Vekaletine şiir 725. şiir olarak kaydedilir. Büyük bir heyecanla karşılanır efendim şiir okunduğunda. O dönemde bu heyetin başında Halide Hanım'ın, Halide Edip Adıvar'ın eşi Adnan Adıvar vardır. Tekrar tekrar okunur, ayakta okunur, alkışlanır, tekrar tekrar okunur ve Akif tüm bu takdirleri, tebrikleri tek bir cümleyle Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek karşılar. Şimdi burada konuşmamızın, söyleşimizin başındaki noktaya temas edeyim isterseniz. Hani bir şiiri ortaya çıkaran şahsiyeti, karakteri bilmeden o şiirin nasıl ortaya çıktığını anlamamız mümkün değildir. Burada Akif'in karakterini konuşabiliriz. Bakınız, Akif bu para ödülünü reddettiğinde Zonguldak milletvekili olan Hayri Bey ile ortak bir palto kullanmaktadır. Muazzam bir kış ayı olur o tarihlerde. Ankara'nın soğuğu zaten malum. O dönemlerde çok daha sert eser rüzgar ve Zonguldak milletvekili Hayri Bey ile ortak bir palto alırlar. Biri meclise gider, yerine oturur. Bir yardımcı arkadaşla Akif'e palto götürülür. Akif paltoya girer, meclise gider. Ve arkadaşından almış olduğu 2 lira borçla hayatını idame ettirmeye çalışır. Burada bir soru sormak istiyorum. Akif'in karakterinin, şahsiyetinin anlaşılması adına. 500 liralık ödülü. Akif, ya bunun 50 lirasını kabul edeyim. Ama diğeri kısmını sonunda verilecek olan Kızılay'a ve yetim ve öksüz çocukların eğitim için harcansın dese, biz şu an Akif'i yine bu cümlelerle, yine bu kıymetle, yine bu yüce gönüllülükle anıyor olurduk, değil mi?
Evet.
Yani kesinlikle suçlayamaz ki, ihtiyacı vardı, 50 lirasını aldı, aklımıza bile gelmezdi. Hatta derdik ki 450 lirayı tamamen verdi. Bakın Akif 1 lirasına bile dokunmaz. Çok ihtiyacı olduğu halde hiçbirini kabul etmez ve tamamını bağışlar. Daha önemli bir nokta var. Akif Eserlerim dediği Safahat adlı kitabına İstiklal Marşı'nı koymaz. O İstiklal Marşı ile başlamaz. Çünkü bu marş, bu şiir millete ait olan bir metindir. Millete ait olan bir şiirdir. Tabi burada marş falan diyoruz da İstiklal Marşı bir marş değildir. Bir şiirdir.
Evet.
Bir şiirdir. Hangi milletin marş diye okuduğu metine bakarsanız bakın, İstiklal Marşı adlı o metinle kıyaslanamayacak ölçüde çok daha aşağı seviyededir. Şiir olarak söylüyorum bunu. Şiir olarak söylüyorum.
Biraz da içeriğinden bahsedecek olursak, bu marş bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor? Mehmet Akif bu marşta bize ne anlatmak istemiş? Evet.
Şimdi İstiklal Marşı kabul edildikten sonra dönemin gazetelerinde, süreli yayınlarında çok değil ama şöyle bir eleştiriyle karşılaşır marş. Yüce Türk milletinin marşı kabul edebileceğimiz bir metin nasıl olur da korkma sözcüğüyle başlar. Korkma bir sinme, bir pısırıklık, bir böyle ne yapacağını bilememe halini ifade eden bir sözcük olarak değerlendirilir ve bir marşın bu cümleyle, bu kelimeyle, bu sözcükle başlaması eleştirilir. Ama öyle değil tabii. Şiir metinleri hiçbir zaman doğrudan işaret etmiş olduğu anlam alanlarıyla okunmamalıdır. Ha, okunabilir ama şiir dediğimiz tür çok daha zengin, çağrışımlı bir alana sahiptir. İstiklal Marşı da, bakınız, İstiklal Marşı da bin yıllık tarihimizin nedir bu tarih? Malazgirt'ten bu yana. Efendim, oluşan o milli kimliğimizin, istiklal mücadelemiz sadece Birinci Dünya Harbi esnasında verilmedi. Bizler tarihte çok istiklal mücadelesi verdik. Hı hı. Çok millet olarak var olma endişesini taşıyarak hayata tutunmaya çalıştık. Şimdilerde olduğu gibi. Şimdilerde de bunu yapıyoruz, değil mi? Evet. Onun için sözümün başında ifade ettim ya, Akif'i biz her dönemde konuşmak durumundayız. Çünkü Akif'in hem fikri, hem sanatı, hem ortaya koymuş olduğu önermeler yer aldığımız coğrafya itibariyle sürekli bizim bir istiklal mücadelesi veriyor olma bilincini taşımamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Konumumuza şöyle bir haritadan bile baktığımızda, bugünlerde değil mi, dört bir taraftan bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan zihniyetin, gücün, devletin neyse, onlara karşı bizim sürekli ayık olma ve bir millet bilincini taşımamız gerekiyor.
Evet.
Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın dizelerine baktığımızda bu işte bin yıllık bir tarihten süzülüp gelen bir anlayışla, hatta mensubu olduğumuz dinin bir anlayışıyla çok daha öncesine referanslar verdiğini, biz buna edebi metin analizine metinler arasılık diyoruz, başka metinlerle bir ilişkiye girdiğini görürüz. İlk dizeyi kısaca ifade edelim. Ne diyor Akif? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Şimdi buradaki korkma sözcüğünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Peygamber Efendimizin 622 yılında gerçekleştirmiş olduğu hicret hadisesiyle beraber düşünmemiz lazım. Akif bunu düşünerek yazdığını biz hem hatıralarından biliyoruz, hem Akif'in fikri altyapısını bildiğimizden, ruh dünyasına az çok anlamaya gayret ettiğimizden dolayı Hazreti Peygamber'in dönemiyle bir referans kurarak bu dizeyi yazdığını biliyoruz. Peki ne olmuştu 622 yılında? Sevgili dinleyenlere kısaca hatırlatalım. Peygamber Efendimiz, en sadık dostum dediği Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekkeli müşriklerin kendisine kumpas kurduğunu, kendisine saldıracaklarını ve canına kast edeceklerini fark ettiğinde ve ilahi bir ikazda da uyarıldığında bir hicret yapma durumu ortaya çıkmıştı. Mekke'den Medine'ye hicret edecekti ve bunun için Mekke'den ayrıldılar. Ayrılmalarından kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber'in ve arkadaşı Ebu Bekir'in Mekke'den çıktığını müşrikler haber aldı ve peşlerine düştüler. Peygamber Efendimiz malum Siyer-i Nebi'de, yani peygamberin hayatının anlatıldığı kitaplardan bilineceği gibi Serv mağarasına, adeta sıkıştığı bir alanda Serv mağarasına Ebu Bekir'le birlikte sığındı. Şimdi Serv mağarası Mekke'nin dışında, şimdiki tabirle banliyö diyebileceğimiz küçük bir yerleşim alanının etrafında bulunan bir mağara. Müşrikler koskocaman upuzun çöl ortasında bu mağarayı fark ediyorlar ve kapısına kadar geliyorlar. Bildiğimiz malum hadise. Mağaraya yaklaştıklarında mağaranın girişine bir güvercinin yuva yaptığını ve örümceğin ağını ördüğünü görüyorlar. Bu arada Hazreti Peygamber ve arkadaşı Hazreti Ebubekir içeride. Hazreti Ebubekir tir tir titriyor. Nereden biliyoruz tir tir titrediğini? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tir tir titrediğinde Peygamber Efendimiz diyor ki, korkma, titreme, Allah bizimle beraberdir diyor. Allah bizimle beraberdir, korkma. Ve adeta nefes alışverişlerini duyabilecek yakınlığa geldiklerinde müşrikler şöyle diyorlar, burada olamazlar. Çünkü güvercinin yuvası bozulmamış, örümceğin ağında da herhangi bir bozulma yok. Dolayısıyla gidiyorlar. Şimdi asırlar sonra Serv anlaşmasıyla, isme dikkat edin lütfen, bu bir tevafuk mudur, tesadüf müdür, kaderin bir cilvesi midir? Bu adlandırmalardan her birini yapabiliriz. Yıllar sonra Serv anlaşmasıyla, Serv de biliyorsunuz Paris'in 3 kilometre kıyısında, o da küçük bir banliyö. Yanlış hatırlamıyorsam Seramik Müzesi'nde imzalanıyor Serv anlaşması. Maddelerini bizi dinleyenler lütfen baksınlar Serv Anlaşması'nın, hayata geçirilmeyen, çünkü Ankara hükümeti kabul etmiyor onu. Her yönden imzalayanlar da bir müddet sonra vatan haini ilan ediliyor zaten. Her yönüyle adeta Hazreti Peygamber'in o Serv mağarasında kıstırılması gibi büyük yüce Türk milletini Anadolu'da kıstırmaya yönelik bir planla ortaya konuluyor. Silahlarımız elimizden alınıyor, boğazlar kapatılıyor, bütün ordumuz terhis ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. İşte böyle bir durumda asırlar evvel Hazreti Peygamber en yakın arkadaşı aracılığıyla aslında inananlara korkmayın, Allah bizimle beraberdir mesajını iletirken, asırlar sonra bu milletin içerisinden çıkan peygamberin varisi olarak bir şair de bu millete sesleniyor. Korkma diyor, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen asancak. Bu ilişkiyi kurmamız lazım. Türk tarihi İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrasıyla bir bütün halinde bu coğrafyayı vatan bundan dolayı kılmıştır. Bu bilinçten dolayı biz bu coğrafyaya vatan diyoruz. Bunu şimdiki neslimizin mutlaka idrak etmesi, anlaması gerekiyor. Akif'i evet büyük bir şair, büyük bir iman abidesi falan diyoruz ama neden böyle olduğu üzerine bizim derinlikli bir düşünme biçimi, derinlikli bir okuma şekli geliştirmemiz lazım. Onun için İstiklal Marşı muazzam bir metindir. Her dizesinde bu anlam alanlarıyla çoğalır. Yakın okuduğumuzda bizi içerisine çeker. Korkma der. Peki korkma dediğinde ordumuzun durumu nasıldır? İnanın bir şeyimiz yoktur. Yani evet silahımız vardır. Yani kötü durumda değilizdir ama dünyanın dört bir tarafından üzerimize tebelleş olmuş olan hiç alakasız milletlerin bile gelip bizden bir parça koparmak istediği bir durumla karşı karşıyayızdır. Öyle bir dönemde bile korkma der Akif, korkma, kendine güven. Kendine güvendikten sonra Allah'a rağm ol, Allah'a güven ve ne yapabileceğini gayretiyle ortaya koy ve bu istilayı, bu salgını püskürt. Onun için bir umut metnidir İstiklal Marşı, bir muştu metnidir. Okuduğumuzda bunu her yönüyle anlayabiliriz. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyor. Yani bu ezelden beri Türk'ün tarih sahnesine çıktığından beri olan dönemlerle anlaşılması gerekir. Oğuz Kağan'dan beri. Dede Korkut masallarında geçen o Türk'ün bağımsızlık aşkıyla ortaya çıkan bir anlayıştır. Göktürklerden beri, Malazgirt'ten beri, 1071'den beri Alparslan'la, Tuğrul Bey'le, Çağrı Bey'le, Selçuklulardan beri, Osman Bey'le, Orhan Bey'le, Fatih'le, öyle değil mi? Hı hı. Hangi çılgın zincir vuracakmış? Hep denediler, olmadı ki. Şimdi mi olacak? Şimdi mi olacak? Bakınız, insanları en çıkmazda oldukları anda bile ayakta tutan umutlardır. Umutlardır. Bu içerisinden geçmiş olduğumuz dönemlerin de bizler nasıl bir geçmişe, nasıl bir tarihe sahip olduğumuzu fark ettikçe, umudumuza sımsıkı sarıldıkça ancak atlatabiliriz. Ama burada şöyle bir şeyi Akif kabul etmez. Bunu İstiklal Marşı'nda da görürüz. Safahat'ın her bölümünde de görürüz. Nedir o? Evet, umudumuz var. Sürekli umut edelim. Hayır. Ne yapalım? Çalışalım. Ne yapalım? Gayret edelim. Ne yapalım? Nasıl bir dönemin içerisinden geçiyor olduğumuzu idrak edelim. Bakınız, İstiklal Marşı yayınlanır, kabul edilir. Aradan belirli zaman geçtikten sonra da şöyle itirazlarla karşılaşılır. Şöyle eleştiriye muhatap kılınır İstiklal Marşı metni. Ya bu nasıl metin? 1930'ların ortalarında, 1950'lerde de İstiklal Marşı'nı değiştirelim derler. İtiraz ettikleri noktalar nelerdir biliyor musunuz? Çok fazla dinden bahsediyor, ezandan bahsediyor, cami var, şehitlik var. Yani bilimden çok fazla bahsetmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor ya, özellikle o dizeden hareketle medeniyet karşıtı. Akif'in medeniyet dediği tek dişi canavar olarak nitelendirilen tamamen emperyalist bir dünyadır. Dönemi itibariyle Mehmet Akif Ersoy gibi bilimin ne olduğunu anlamaya gayret eden, daha ötesini söyleyeyim, pozitivist bir, yani akılcı bir bakış açısıyla içerisinde bulunduğu dönemin ne manaya geldiğini idrak eden ikinci bir ismi göstermek zordur. Muazzam bir bilim adamıdır aynı zamanda. Bilimsel mantıkla düşünmeyi ister. Örnek dilerseniz söyleyebilirim. Safahat'ın 6. kitabı olan Asım. Bizi dinleyenler o Asım'ın kimliğini, kişiliğini, özellikle Berlin'e gönderilirken hangi eğitimi alması için Akif tarafından gönderildiğini, yani Hocazade tarafından gönderildiğini, metinde öyle geçer, İyi bir anlasınlar rica ediyorum. Akif Asım'ı neden Berlin'e gönderiyor? Moleküler enerjiyi, moleküler bilim araştırması için gönderiyor. Daha yani bu atom enerjisi demek. 1924'te yayınlanıyor Asım. Akif 1918'lerden sonra 19'lar İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde Asım adlı kitabı üzerine çalışıyor. Yani o dönemde atom enerjisiyle ilgili falan filan bir çalışma zaten bizde hiç yok da Avrupa'da da daha yeni yeni başlamış. Nereden biliyor Mehmet Akif Ersoy bunu? Fransızcasıyla orijinal metinleri takip ediyor, okuyor. Yani Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın geri planındaki zihnini iyi anlamak lazım. Bu adam olabildiğince pozitivist bir bakış açısına sahip. Olabildiğince efendim dünyanın nereye doğru yöneldiğini, evrildiğini fark etmeye çalışan bir zihin. Ve İstiklal Marşı'nın içerisinde de bunun kodları var.
Yani esasında hem kendi tarihini, hem milletinin tarihini, hem dünyayı iyi anlamış, kendi milletini evet. İyi anlamış, geleceği de iyi değerlendirmiş diyebileceğimiz bir şair. Çok haklısınız. Bu metinleri okurken öyle. De özellikle İstiklal Marşı'nda değerlendirirken evet. Sadece bir şiir, bir marş gözüyle bakmamak lazım. Altında yatan düşüncelere ve fikirlere de gerçekten dikkat etmek lazım. Ben teşekkür ediyorum bu güzel anlatımınız için hocam.
Ben öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı ne zaman umutsuzluğa düşsek, ne zaman bilincimizi kaybetmek kelimesini kullanmak istiyorum. Çünkü yeni nesil maalesef bunu tam olarak idrak edemeyebiliyor. Tutunabileceğimiz bir alan. Ama burada şöyle bir şey var. Bunu marş olarak değil, metin olarak okumak lazım. Evet. İki kıtasını da değil, tamamını okumak lazım. Bazen törenlerde hani marş şeklinde okuduğumuzda o anlam kaybolabiliyor. Hı hı. Bestesinden kaynaklanan bir takım durumlardan dolayı. Ama bizi dinleyen gençlere, bizi dinleyen çok kıymetli dinleyenlere metin olarak anlamını idrak ederek okumalarını ve anlamaya çalışmalarını ben istirham ediyorum. Ancak İstiklal Marşı o zaman idrak edilir, evet. O zaman anlaşılır. Çok evet. Teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için.
Ben de hem programımıza katıldığınız için bu bilgileri, bu değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar biz de değerli şairimiz, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bütün şairlerimizi, sanatçılarımızı ve tabii ki şimdiye kadar bizim ulus olmamızı sağlamış, bir vatan olmamızı, bir millet olmamızı sağlamış bütün atalarımızı ve şehitlerimizi de buradan tekrar minnetle anmış olalım. Bu program dolayısıyla değerli dinleyenler 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla bir program yaptık bugün. Değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Tüzer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
...12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü.